Annemi bir daha görebilsem. Zana Muhsen.
Ayrım 14.
Dik bir dağ patikasından, bazen patikası bile olmayan yerlerden aşağı indik. Rukab bir vadinin dibinde uzanıyor. Meyve ağaçları ve biraz yeşilliği var. Hoş bir yer. Hoşgeyl'den oldukça büyük bir köy. Evler birbirine bitişik. Burası cıvıl cıvıl. İnsanlar da sokaklarda dolanıyor. Keçiler, tavuklar, köpekler var. Tam bir karınca yuvası. Yolda susadık. Abdülgahada'nın kardeşinin evinde bir şeyler içmeye karar veriyor Bakela. İçeri girdiğimiz anda beni görmek için insanlar üşüşüyor. Hala onların merakını çeliyor. İngiliz kızı. Kadınlar neyse de soru soran erkeklere katlanamıyorum. İlginç bir hayvanmışım gibi merak konusu olmaktan nefret ediyorum. Erkeklere burnum havada cevap veriyorum. İngiltere'de yaşamaktan memnundum. Orası benim yurdum, burası değil. Bu ülkenin erkeklerinden nefret ediyorum. Hepsi de Abdülkadir'e ve babama benziyor. Kadınları köle ettikleri, küçük kızları kocaya sattıkları için hepsi suçlu. Kimsenin aşamadığı sınırlardan onlar sorumlu. Kızıldeniz kıyısında ya da Hays'ta turist olduğu söylenmişti bana. Hiç görmedim. Geldiğimizden bu yana tek bir yabancıyla karşılaşmadım. Sözde kocam Abdullah ne olduğu belirsiz hastalığı yüzünden hala İngiltere'de. Yurttaşlarım onu tedavi ediyorlar. Başucunda İngiliz doktorlar duruyor. İngiliz ilaçları alıyor. Bense bu meraklı Arap topluluğu arasındayım. Bakira'yı burada iyi tanıyor olmalılar çünkü kayalıktan kireç kazımak için yardım önerisi alıyoruz. Kahve ve şapatis ikram ediyorlar bize. Biraz dinleniyoruz. Bu mola ve çevrendeki yeni yüzler hoşuma gidiyor. Birdenbire bir köşede 14 yaşında toplu ve bir İngiliz gibi sarı saçlı çok güzel bir kız görüyorum. Ötekilere benzemiyor. Kim olduğunu soruyorum Bakira'ya. O da bir İngiliz. Buraya küçüklüğünde gelmişti. Heyecandan yüreğim gümbür gümbür atıyor. Burada bir İngiliz daha, öyle mi? Kesinlikle onunla konuşmalıyım. Bakira'ya biraz hava alacağımı söylüyorum ve dışarı çıkarken kızdan ve birkaç kişiden daha benimle gelmelerini istiyorum. Kız yalnızca Arapça biliyor. İngilizceyi unutmuş. Şaşırtıcı biçimde birbirine benzeyen öykülerimizi birbirimize Arapça anlatıyoruz. Ben 7 yaşındaydım. Kız kardeşim ise 9'undaydı. Babam Yemenli, annemse İngiliz. Ama o öldü ve babam başka bir İngilizle evlendi. Seni buraya tatil için mi gönderdi? Bir gün ailesini görmeye gideceğimizi söyledi ve üvey annemi de alarak hep birlikte yola çıktı. Kötü bir kadındı o. Rukab'a geldiğimizde ablamla benim burada daha rahat edeceğimizi söyledi babama. O da kabul etti. İngiltere'ye geri döndüler. Biz de amcamın evinde kaldık. Evli misin? 10 yaşıma geldiğimde amcam beni oğluyla evlendirdi. Burada önemli olan tek şey günler ve geceler boyu sonsuza dek hayatta kalmaktır. İngiltere'yi anımsıyor musun? Hayır. Ailenden kimse var mı orada? Bilmiyorum, bir tek babam var. O da yok oldu, artık mektup yazmıyor. Dilimizden tek bir sözcük bile anımsamıyor musun? Gururla yüzüme bakıyor. Ona kadar saymayı biliyorum. Göstereyim ister misin? Gözlerim yaşararak porselen tenli bu küçük sarışın bebeğin Arap aksanıyla yavaş yavaş sayıları sıralamasını dinliyorum. 1, 2, 3. Onun kaderi için ağlıyorum. Hiçbir şeyi anımsamıyor. Nadida ile benden de kötü durumda. İngiltere'de geçen yaşamı belleğinden silinmiş. Bir zamanlar ki küçük kız yok artık. Annesi ölmüş. Onun için hiçbir umut yok. Yardım edecek kimsesi yok. Ablamla senden başka İngiliz var mı burada? Varmış ama başka köylerde, onları tanımıyorum. Burada mutlu musun? Hayır, değilim. Amcamın karısı beni sürekli dövüyor. Hiç sevmiyor. Hakaret ediyor bana. Kendi işini yapmamı istiyor. Ya ablan? Ablam başka bir köyde. Galiba çocukları olmuş. Şimdilik görüşemiyoruz. Bizimki ile aynı senaryo. Küçüğü etkilemesin diye büyüğü uzaklaştırmak. Yaşları çok genç olduğu için onları yola getirmek kolay olmuştur. Buraya 7 ya da 9 yaşında gelmek, dönüş için hiçbir umudu olmamak anlamına geliyor. Bizim durumumuz farklı olacak. Ülkemize döneceğiz. Annem bir gün gelecek. Bakira ile kalktık. Genç kız hakkında soru sormadı bana. İngilizliğinden geride yalnızca sarı saçları, mavi gözleri ve hassas teni kalmış. Kayınvalidesinin nefret etmesi için bunlar yeterli. Sarışın olsaydım, vardığım bana duyduğu nefretin boyutu ne olurdu acaba? Vard, Arapça gül demek. Bir diken torbası için güzel bir ad. Değerli oğluna henüz evlat da vermedin. Abdullah hala benim ülkemde ve hasta. Bunun için de kızıyor bana. Suç kendisinin değil de benim sanki. Öteki kadınların bu konuda yaptıkları şakaları kaynanam kaldıramıyor. Erkek çocuk yapamıyorsa 16 yaşında bile erkek sayılmaz. Kocam artık 16 yaşında. Oradaki doktorlara göre ergenlik çağında sayılıyor hala. Eminim ki yakında 18 yaşını dolduracak İngiliz karısından hiç söz etmemiştir. Bizde rüştünü kanıtlama yaşıdır bu. Oy verme hakkına sahibim. Ne var ki adım listelerde yok. Ülkesinde tanınmayan zanayım. Bart'ın ayakları dibine beyaz kireç torbasını fırlatırken tükürürcesine acı acı söyleniyorum. Rukab köyünde bir İngiliz kızı gördüm. O da benim kadar mutsuz. Yüzünü istediğin kadar az vardı. Bu ülkeye ait değilim ben. Hiçbir zamanda olmadım. Olayı anlatmak için Nedida'ya koşuyorum. Babadığım bir yeğeni Suudi Arabistan'da öldü ve ardında iki çocuk bıraktı. Kardeşim ondan doğu kalan genç kadınla bir süredir içli dışlı. Samira da birçok kadın gibi tekrar evlenmek yerine çocuklarını yetiştirmek için yalnızlığı yeğledi. Ailesinin ihtiyaçlarına yetişmek için para kazanmak zorunda. Terzilik yapıyor, köyleri tek tek dolaşıyor. Kadınlara elbise dikmek için bir süre oralarda kalıyor. Nadida'ya da öğretmiş, o da kendine eski bir dikiş makinesi alıp işe koyulmuş. Samira yola çıkarken ev işlerini yapması için kızını evde bırakıp henüz bebek olan ikinci çocuğunu Nadida'ya emanet ediyor. Kardeşimi görmeye giderken köyden gelen sesleri duyuyorum. Kadının biri bir çocuğun öldüğünü aykırıyor ve Nadida'dan söz ediyor. Soluğum kesilinceye de koşuyor ve felaketle karşılaşıyor. Nadida gözyaşları içinde anlatıyor. Evde bebeğe bakıyordum. Kadının biri gelip küçük kızının sandaletlerini kuyunun yanında bulduğunu ve suda yüzen bir bidon gördüğünü söyledi. Salama ile birlikte koştuk. Kalabalık toplanmıştı. Sopalarla suyu araştırıyorlardı. Kimse yüzme bilmiyordu. Suya girebilir miyim diye sordum Salama'ya. Evet dedi. Bulacağım şeyden korkuyordum ama belki küçüğü kurtarma şansım olabilirdi. Bir kafaya rastladım. Kuyunun içinde mi? Evet, sopalarla çamuru bulandırmışlardı. Hiçbir şey göremiyordum. El yordamıyla arandım. Önce soluklanmak için yüzeye çıkmak zorunda kaldım. Çamurlar boğucuydu. İkinci kez dalınca dipte yumuşak bir şeye değdim. Küçük kızdı. Tutup çıkardım. Erkekler yukarı çektiler. Gözleri açıktı. Ağzında köpük vardı. Ölmüş müydü? Sanırım ölmüştü. Okulda öğrendiklerimi yapmayı denedim. Suyu tükürsün diye ters çevirdim. Ağızdan ağza solunum yaptım. Kurtarmayı o kadar çok istiyordum ki. Başaracağımdan emindim. Yaşlı bir adam gelip beni durdurdu. Saatlerce devam edebilirdim. Çılgına dönmüştüm. Küçük kızın ölümü Nadida'yı çok sarsmıştı. Üstelik annesi de yoktu. Birisiyle kadına haber yolladılar. Isıraptan iki büklüm koşarak geldiğinde cesedin bulunduğu odaya kadar neredeyse kucakta taşınması gerekti. Cenaze törenine de katılamadı. Kadınlara kendi çocuğunun cenazesine katılma hakkı bile verilmiyor. Küçük kız 8 yaşındaydı. İki dikey delik açtılar. Birine çocuğun cesedini koydular. Ötekini kumla doldurup üstüne çimento döktüler ve dua ettiler. Doğu kadının kucağında bebeğiyle onları uzaktan izledi. Karanlıkta eve dönerken yol boyu çocuğun safken öldüğünü düşündüm. Onu evlendirmeye zaman bulamamışlardı. Nadida hamile. Küçük kardeşim bir çocuk bekliyor. Yüzü aşkın mektup yazdık anneme. Çölde yitip giden 100 şişe. 1983 hicri yıl olarak 1361. Tutsaklığımızın 3. yılı ve kardeşim hamile. Kocası Samir Arabistan'da bir parfüm dükkanında çalışıyor. Govat İngiltere'de. Her ikisi de aileye para gönderiyor. Ülkeye 6 ayda bir dönüyorlar. Nadida'nın yuvarlak karnı Samir'in son uğraşının eseri. Uçak bileti parasını bir araya getirdiğinde yanlarına gelebileceklerini yazmıştı Govat. İngiltere'den gönderdiği mektupta. Hep aynı şey. Abdülkadir da bana aynı sözü vermişti. Hamile kalınca onları artık direnmeyeceğimizi, iyi birer Arap eşi olarak yerimize yerleşeceğimizi sanıyorlar. Bu uçak bileti vaadi bir aldatmaca. Kesinlikle. Yoksa değil mi? Kim bilir kaç kez aynı soruyu sordum ve kesin bir cevap bulamadım. Nadida bu köyde bir çocuk doğuracağı için hiç de korkmuş görünmüyor. Haberi bana verirken oldukça sakin, kilo almış. Yüzünden ne mutluluk okunuyor ne de mutsuzluk. Oldu işte, hamileyim demekle yetindi. Bazı açılardan çok güçlü. Ben onun kadar sakin değilim ancak o daha kolay güdüm altına giriyor. Eminim ki ben olmasam İngilizceyi unuturdu. benim yüzümden ve benim için konuşmayı sürdürüyor. Dilimizi belleğimizde tutmak, direncimizi göstermek açısından çok önemli. 3 yıldır gün boyu Arapça konuşarak İngilizce düşünmeyi sürdürmek oldukça zor. Bazen aramızda konuşurken Nerida farkına bile varmadan cümlesine Arapça bir sözcük katıyor. Rahatlıkla istedikleri türden bir kadın olabilirdim. Farkına vardığım anlarda onu silkeliyorum. Dikkat et, artık direnmiyorsun. Umut etmek, savunmayı sürdürmek zorundayız. Ama öyle yapıyorum. Benim için, benim önümdeyken yapıyorsun. Ya onların yanında? Evlerimiz birbirinden yarım saatlik yürüyüş uzaklığında, ancak bu mesafe kardeşimle aramıza korkunç bir sınır koyuyor. Ben burada olmasam, iş üstü birkaç dakikalığına konuşmak için de olsa onu görmeye gelmesem, hiç tepki göstermeden kendini ezdirebilirdi. Hamileliği beni ürkütüyor. Bakirya'nın üst üste yaptığı doğumların anısı hiç cesaret verici değil. Taş simin üzerinde usturayla kesilen kordon, ilaçsız, doktorsuz. Nadide rahatsız görünmüyor, bulantısı yok, sıkıntısı yok ve Salama kendisine nazik davranıyor. Bazı işleri üzerinden alıp dinlenmesine olanak tanıyor. 7. aya doğru Hoçgeyle'ye kadar gelip beni görmesine bile izin veriyor. Uzun yol yürümesini engellemek için genellikle ben ona gidiyordum, ancak hala dikkatli ve kuşkulu olan Abdülkağa da ta Suudi Arabistan'dan bana mesaj gönderdi. Asube'ye bu kadar sık gitme. Kardeşinin sana ihtiyacı yok. Kendi evinde kalmalısın. Hala bana güvenmiyor ve kaçmayı tasarladığımızı düşünüyor. Alışveriş ve belli başlı işler dışında yalnız başıma olmamak koşuluyla bile hakkında kendisine bilgi verecek bir ordu dolusu casusu var. Bu yalnızca kuzenlerden, yeğenlerden, kardeşlerden oluşmuyor. Diğer köylüler de kendisinden çekiniyorlar. Oysa Asube'de gerçek anlamda bir denetim söz konusu değil. Arap yaşam tarzına ne kadar alışırsam o kadar da sıkı davranıyor. Artık yalnızca haftada bir gün Asube'ye inme iznim var. İtaat etmezsen haberim olur ve dönüşünde cezanı çekersin. Çoğunlukla istediği ya da söylediği şeyleri yerine getiriyorum, ancak içten içe hiçbir zaman teslim olmadım. Ondan nefret etmekten hiç vazgeçmedim. Hamileliğinin 9. ayında Nerida için kaygılanıyorum. Gelip beni görmek için kendini yoruyor. Dinlenmesini rica ediyorum. Yol onun için fazlasıyla çetin. Bu benim için de zor, çünkü bebek doğduğu anda ondan kopmuş olacağım. Bu sabah erkenden Nadita'nın bir komşusu Ward'ın evine gelip kardeşimin dün gece bir oğlan doğurduğunu bildirdi. Kimse beni uyarmadı, kimse beni almaya gelmedi. Mesajı getiren kadına kızıyorum. Beni uyarmalıydınız. Ama doğum gece yarısı oldu. Sen de biliyorsun, geceleri dışarı çıkamayız biz. Yanınızda hiç erkek yok muydu? Seni görmek için gece yarısı evine bir erkek mi gelseydi? Gerçekten de olanaksız bir şey istemiştim. Gece yarısı bir erkeğin ta Abdülkadir'in evine kadar gelip kardeşimin doğum yapmak üzere olduğunu bildirmesi olacak şey mi? Ya bunu öğrenseydi, öldürürdü beni. Hangi nedenle olursa olsun bir kadının bir erkekle buluşup görüşmesi kabul edilemez burada. Koşarak fırlıyorum. Bart arkamdan bağırıyor. Öğlene döneceğini umuyorum. Olmaz, bugün dönemem, kardeşimle kalacağım. Asube'ye Kovat'ın evine kadar yol boyu koşuyor, Nededa'nın odasına da koşarak giriyor. Soluk soluğayım. Bebek annesinin yatağına bağlı bir beşikte yatıyor. Ağlamaya başlıyorum. Nededa sakin, dinlenmiş görünüyor. Ağlama artık kız ana, beni de ağlatacaksın. Yine hastalandım galiba, ateşim var, sesim kısık. Anlat bana, sancı çektin mi, canın yandı mı? Dün akşam geç saatlerde çok sancı çektim ama fazla uzun sürmedi. Salama köye gidip doğum yaptırmayı bilen yaşlı bir ebe buldu. Kadın benimle konuştu, çok yardımcı oldu. Korkmadım, 1 saat sonra da bebek geldi. Bebek normal, küçük bir oğlan. Dünyanın bir ucunda gerili beşikte çarşafa sarılmış uyuyan bebeği büyülenmiş gibi seyrediyorum. Kız kardeşimin bir çocuğu oldu, buna inanamıyorum. Takvimimi bugünü işaretliyorum. 29 Şubat 1984, artık yıl. Nedida, oğlan doğum gününü 4 yılda bir kutlayabilecek. 4 yıl, bunu söylerken ürperiyorum. 4 yıl sonra nerede olacağız? Govat sözünde durursa, belki de Nedida bebeğiyle birlikte İngiltere'ye dönebilir. Annemi görüp buradan çıkmamı sağlayabilir. Belki çocuk sahibi olmak özgürlük getirebilir, ancak Abdullah hala iyileşmedi. Günün birinde anne olmam çok zor. Zaten bunu düşünmüyorum. Daha doğrusu bugüne kadar düşünmemiştim. Adını ne koyacaksın? Kadınlardan birisi birkaç ad öneriyor ve Nadida Honey'i seçiyor. Güzel bir ad. İngilizce bal anlamına gelen Honey'i andırıyor. Bal tenli küçük biri olan.
Ayrım sonu.